Ayrım 8, Kin, Robert Ludlum, sayfa 87. İkinci bölüm, birinci kısım. 2 Ocak 1940, Londra, İngiltere. Londra kum çuvallarıyla dolu bir kent olmuştu. Kapı ağızlarında, pencerelerde, dükkanların önünde, sokak köşelerinde, her yerde kum torbaları vardı. Kum torbası bir simgeydi. Adolf Hitler Mansion karşı tarafındaydı ve İngiltere'yi yerle bir edeceğini söylemişti. İngilizler bu tehdide inanmış, sakinlik ve kesinlikle önlem almaya çalışıyorlardı. Victoria Donanma Bakanlığı'na ait işaretsiz bir uçakla Mallorca'dan İngiltere'ye getirilmişti. Yeni yılın ilk günü, daha doğrusu sabaha karşı Leichhardt askeri havaalanına inmişti. Sağ salim bu ülkeye geldiği için herkes sakin ve düşünceli davranıyordu artık. Bu yorucu yolculuktan sonra dinlenmeyi ister miydi? Savoy otelini nasıl buluyordu? Fontini Christie'lerin Londra'ya geldikleri zaman Savoy'da kaldıkları biliniyordu. Acaba ertesi gün öğleden sonra 2'de yapılacak bir toplantı uygun muydu? Donanmanın 5 numaralı gizli servisinde buluşacaklardı. Orası yabancılarla ilgili harekatı yönetiyordu. Victoria bunların hepsini kabul etmişti. İngilizler benim için neden bunları yaptılar diye düşünüyordu. Bunu bilmem gerek ama onlar anlatana kadar da ses çıkarmayacağım. Savoy'un danışma masası ona gerekli tıraş takımı, pijama ve bir Savoy Robe de Chambre'ı vermişti. Victoria kocaman küvete sıcak su doldurup parmaklarının derisi buruşana kadar uzun süre bu banyoda dinlenmişti. Ondan sonra da arka arkaya konyak içmiş ve yatağa uzanıp sızmıştı. Kendisini onda kaldırmaları için de haber bırakmıştı ama buna gerek yoktu. 8.30'da uyanmış ve 9'a kadar da tıraş olup banyosunu yapmıştı. Kat garsonuna kahvaltı getirmesini söyledi. Bu arada Savile Row'daki Narcross şirketine telefon etti. Acele giyim eşyalarına ihtiyacı vardı. Londra'da ödünç aldığı bir yağmurluk, bir kazak ve Armut adlı ajanın Akdeniz'de bir deniz altında verdiği üstüne uymayan pantolonla dolaşamazdı ki. Victoria telefonu kapatırken cebinde 10 sterlinden başka para olmadığını hatırladı. Bunu da Leichhardt'le vermişlerdi zaten. Ama kredisinin iyi olduğundan emindi. Hem İsviçre'den para transfer ettirebilirdi. Sağ kalmaya çalıştığı için o ara neyle geçineceğini filan düşünmeye vakti olmamıştı. Victoria Fontini Christie, Campo di Fiori'deki olayın korkunç acısını biraz unutabilmek umuduyla çalışması, daima meşgul olması gerektiğini anladı. O olay aklına geldikçe delirecek gibi oluyordu. ''Ne olur Tanrım'' diye yalvardı, ''küçük şeylerle oyalanmamı sağla, bana aklımın başına gelmesi için yeterdi, zamanı ver.'' Savoy'un antresinde gündüz müdürünün para getirmesini beklerken gördü genç kadını. Bir koltuğa oturmuş, Times'ı okuyan kadının sırtında üniforma vardı. Victoria bunun hangi şubeye ait üniforma olduğunu bilmiyordu. Subay kasketinin altından çıkan siyah saçları dalga dalga omuzlarına düşüyordu. Bu saçların çerçevelediği yüzü daha önce görmüştü, hatırlıyordu. Fakat kafasında kalan anılar bu yüzün biraz daha genciydi. Kadın 35'inde vardı. Victoria'nın hatırladığı 122-23 yaşında genç bir kadına aitti. Elmacık kemikleri çıkık, burun İngilizlerden çok Gallere özgü biçimdeydi. Ucu hafifçe kalkık, düz güzel bir burun. Dolgun dudakları daha belirli hale koyuyordu bu burnu. Kadının gözlerini göremiyor fakat onları da anımsıyordu. Koyu, çok koyu maviydi bu gözler. Hatırladığı da buydu işte. Öfkeli mavi gözler kendisine dikilmişti. Öfkeden başka aşağı görme de vardı bu gözlerde. Victoria ömrü boyunca böyle bir bakışla Ender karşılaştığı için sinirlenmişti. Neden hatırlıyordu? Hem ne zaman olmuştu bunlar? Signore Fontini Christi, Savoy'un müdürü elinde bir zarfla muhasebe bölümünden çıktı. Arzu ettiğiniz gibi 1000 sterlin. Victoria zarfı alarak yağmurluğun cebine soktu. Teşekkür ederim. Arabanızın gelmesini de sağladık efendim. Neredeyse gelir. Dairenize dönmeyi istiyorsanız araba gelir gelmez size telefon ederiz. Burada beklerim. Kılığıma siz dayanabilirsiniz. Ben de tahammül edebilirim herhalde. Rica ederim sinyor. Fontini Christi ailesinden birini karşılamak daima bize zevk verir. Babanız bu yolculukta size katılacak mı? Kendisinin iyi olduğunu umarım. Hayır, babam gelmeyecek. Victoria fazla açıklama yapma gereğini hissetmedi. Haber İngiltere'ye ulaşmamış olmalıydı. Ya da savaş haberlerinin yanında bu önemsiz kalmıştı. Ha, şurada oturan hanımı tanıyor musunuz? Üniformalı. Müdür tenha sayılacak, antreye usulca bir göz attı. Evet efendim, Bayan Spain. Daha doğrusu Bayan Spain'di, boşandılar. Kendisi tekrar evlendi sanırım. Bay Spain de evlendi.
Spain mi?
Evet, üniformasından hava savunmasında çalıştığı anlaşılıyor. O grup çok ciddi doğrusu.
Vittorio teşekkür ederek müdürü nezaketle savdı. Ben arabamı bekleyeceğim.
Evet, tabii. Daha rahat etmenizi sağlamak için bir şey yapmamız mümkünse bizi aramaktan çekinmeyin lütfen.
Müdür selam vererek uzaklaştı. Fontini Cristi de tekrar kadına baktı. Kadın saatine bir göz attıktan sonra okumasını sürdürdü.
Spain adını da bunu taşıyan adamı da hatırlamıştı. 11, hayır 12 yıl önceydi. Savarone ile birlikte Londra'ya gelmişti. Babasının İngiliz Havilland şirketiyle pazarlığını izleyecekti. Böyle izleme onun eğitiminin bir bölümüydü. Bir gece Le Ambassador'de Spain'le tanıştırılmıştı. Kendisinden 2-3 yaş büyüktü adam. İngiliz'i biraz eğlenceli olmakla birlikte aslında sıkıcı bulmuştu.
Spain Mayfair'in yetiştirdiği soylulardan biriydi. Adam atalarının uğraşmaları sonucu elde ettikleri şeyin zevkini çıkarmakla yetinen ve bunlara at yarışlarındaki ustalığından başka bir şey eklemeyen biriydi.
Savarone Spain'den hoşlanmamış ve bunu büyük oğluna açıklamıştı. Victoria da sırf bu yüzden adamla kısa süren bir ahbaplık kurmuştu. Bu ahbaplığı neden kısa sürdüğünü de birden hatırladı. Bunu hemen anımsayamamasının nedeni karısını tümüyle kafasından çıkarmaya çalışmış olmasıydı. Karısı da 12 yıl önce onunla İngiltere'ye gelmişti. Padrone gelininin orada bulunmasının inatçı çapkın oğlunu engelleyecek bir etki yapacağını ummuştu. Fakat Savarone gelinini yeterince tanımıyordu. Bunu daha sonra öğrenmişti ama o ara bilmiyordu. Mayfair'in tam mevsimindeki o sarhoş edici atmosfer kadının başına vurmuştu. Karısı Spain'i beğenmiş, birinden biri diğerini baştan çıkarmıştı. İşte o sırada tatsız bir yüzleşme olmuştu. Suçlamalar birbirini izlemiş ve mavi gözler hiddetle onu süzmüştü. Victoria koltuğa doğru yürüdü. O yaklaşırken Spain denilen kadın başını kaldırıp baktı. Bir an emin değilmiş gibi gözlerinde bir duraksama belirdi. Ama sonra emin oldu ve Vittorio'nun çok iyi hatırladığı o küçümseme belirdi gözlerde. Sadece bir an göz göze geldiler ve kadın yine gazetesine döndü.
Bayan Spain, kadın başını kaldırdı.
Adım Holcroft.
Sizinle tanışmıştık.
Evet, Fontini durakladı. Fontini Cristi. Vittorio Fontini Cristi.
Evet, uzun süre önce. Beni bağışlayın, fazla dolu bir gün bu. Birini bekliyorum ve bir daha gazeteye bakma fırsatını elde edemeyeceğim. Okumaya devam etti. Vittorio gülümsedi. Beni ustalıkla savdınız.
Kadın ona bakmadan, bunu yapmak çok kolay diye karşılık verdi.
Bayan Holcroft, bu çok uzun zaman önceydi. İngiliz şairi değişikliğe yıllar kadar yakışan bir şey daha olmadığını söyler.
İngiliz şairi kaplanların beneklerini değiştirmediklerini de belirtir. İyi günler.
Vittorio selam verip uzaklaşacağı sırada kadının ellerinin hafifçe titrediğini fark etti. Bayan Holcroft'un kendisinden gözüktüğü kadar emin olmadığı anlaşılıyordu. Neden orada kaldığını bilemiyordu Vittorio. Yalnız kalması gereken bir zamandaydı. O beyaz ışıklı ölümlerin korkunç anısı beynini yakıyor, onları paylaşmayı da arzu etmiyordu. Öte yandan konuşmayı istemekteydi. Kiminle olursa olsun herhangi bir konuda konuşmalıydı.
12 yıl önceki çocukça bir hareket için şimdi özür dilemekle çok mu geç kalıyorum?
Teğmen başını kaldırdı.
Karınız nasıl?
10 yıl önce bir araba kazasında öldü.
Kadının bakışları sakindi ve düşmanlığı da azalmıştı. Rahatsız olarak ve biraz da utanarak gözlerini kırpıştırdı.
Bağışlayın.
Özür dilemek bana düşer. 12 yıl önce siz bir açıklama ya da teselli bekliyordunuz. Ama verebilmem için bunların ikisi de bende yoktu.
Kadın hafifçe gülümser gibi oldu. Gözlerinde sıcak bir ifade belirmişti galiba.
Çok küstah bir erkektiniz. Korkarım ben de zor koşullar altında nazik olamıyordum. Zamanla değiştim tabii.
Siz oynadığımız oyunlardan çok daha mükemmeldiniz. Bunu anlamam gerekirdi.
Bu insanın saldırma arzusunu tümüyle ortadan kaldıran bir söz. Bu konuda yeteri kadar konuştuk sanırım.
Eşinizle birlikte bu gece benimle yemek yer misiniz Bayan Holcroft? Vittorio bu sözleri söylediğini duydu ama böyle bir şey yaptığından pek emin değildi. O an duygularına kapılmıştı. Kadın kısa bir süre ona baktıktan sonra cevap verdi. ''Bu sözlerinizde samimisiniz değil mi?''
''Tabii, hükümetinizin sayesinde İtalya'dan acele ayrıldım. Bu kılık da vatandaşlarınızın armağanı. Londra'ya birkaç yıldır gelmemiştim. Burada çok az tanıdığım var.''
''Bu da insanı çok tahrik eden bir söz.''
''Affedersiniz, anlayamadım.
İtalya'dan hemen ayrılmanız ve başkasının elbisesini giymeniz bu akla türlü sorular getiriyor.''
Vittorio bir an duraksadıktan sonra hafif bir sesle konuştu. 10 yıl önce bende bulunmayan anlayışa sahip olmanız beni memnun eder. Bu soruların sorulmamasını tercih ederim. Fakat sizinle akşam yemeği yemek isterim. Kocanızla da tabii.''
Kadın büyük bir merakla onun gözlerinin içine baktı. Sonra dudaklarını büküp hafifçe gülümseyerek kararını verdi.
''Kocamın adı Spain'di. Holcroft aile adım. Jane Holcroft. Sizinle akşam yemeği yiyeceğim.''
Savoy'un kapıcısı konuşmayı kesti.
''Signore Fontini Cristi, arabanız geldi efendim.''
Erkek gözlerini Jane Holcroft'tan ayırmadan ''Teşekkür ederim.'' diye mırıldandı. Kapıcı selam vererek uzaklaştı.
''Sizi bu gece evinizden alabilir miyim ya da arabamı yollayayım mı?''
''Benzin gittikçe azalıyor. Sizinle burada buluşurum. 8 nasıl?''
''Gece 8'de. Arrivederci.''
''O zaman görüşürüz.''
Kendisini giriş masasında karşılayan komutan Neyland'la birlikte amiralliğin uzun koridorundan geçti. Neyland orta yaşlı, tam anlamıyla asker ve kendisini çok beğenen bir tipti. Ya da adamı İtalyanlar etkilemiyordu. Vittorio'nun İngilizceyi kusursuz konuşmasına rağmen Neyland en basit sözcükleri kullanıp gerizekalı bir çocukla konuşur gibi sesini yükseltmekte üsteleyip duruyordu. Fontini Cristi Neyland'ın kendisine anlattıklarını dinlemediğinden emindi. Bir insan kovalama, ölüm ve kaçışla ilgili böyle korkunç şeyleri duyduktan sonra ''Sahi mi?'' ya da ''Ne tuhaf?'' gibi basma kalıp sözler etmezdi. Yürürlerken Vittorio komutanı düşünmekten vazgeçmiş, Savile Row'daki Narcos'a minnet duyuyordu. Komutanın başarısızlığına karşılık Norcross istenilen her şeyi yapmıştı. Eski terzi onu birkaç saat içinde giydirmişti. Küçük şeyleri, evet, günlük küçük şeyleri düşünmeye çalışması gerekiyordu. Hem gizli haberler servisinin 5. bölümünde kimler varsa onların karşısında buz gibi durmaya da gayret etmeliydi. Öğrenilmesi, anlaşılması gereken çok şey vardı. Bunlar o kadar fazlaydı ki hepsini aklı alamıyordu. Neyland onu askeri binalarda bulunacak tipte bir odaya değil, daha çok eski bir erkekler kulübünü andıran bir salona soktu. İki büyük pencere avluya bakıyordu. Bütün eşyalar ağır ve oymalıydı. Tam ortadaki ağır maun masada 3 kişi vardı, ikisi üniformalıydı. Sırmaları ve göğüslerindeki nişan kurdeleleri onların Fontini Cristi'nin bilmediği çok yüksek derecedeki subaylar olduğunu belirtmekteydi. Sivil giyinmiş olan, bıyığı kalıplanmış gibi duran adam da bir diplomata benziyordu. Böyle adamlar Campo di Fiori'ye ne sık gelip gitmişlerdi. Yumuşak sesle konuşup belirsiz şeyler söyleyen bu adamlar her anlama çekilen sözlerin peşindeydiler. Sivil adam masanın başındaydı ve 2 asker de onun sağına ve soluna geçmişlerdi. Komutan Neyland saraydan bir dilekte bulunmaya gelmiş birini tanıtır gibi ''Milano'dan Signore Savarone Fontini Cristi'' dedi. Vittorio boş kafalı İngiliz'e baka kaldı. O adam sözlerinden bir tekini bile duymamıştı. Masadaki 3 adam aynı anda ayağa kalktılar. Sivil olan konuştu.
''Kendimi tanıtmama izin verir misiniz efendim? Adım Anthony Brevoort. Yıllarca İngiltere'nin Yunanistan elçisiydim. Kral 2. George'un yanında İngiltere'yi temsil ettim.'' Solumdaki centilmen kraliyet donanmasından Amiral Hackett. Sağımdaki centilmen ise askeri gizli servisten Tuğgeneral Tigue.
Önce resmi bir tavırla birbirlerini selamladılar. Sonra Tigue, Vittorio'nun yanına yaklaşıp elini uzatarak bu resmiyeti ortadan kaldırdı.
''Buraya geldiğinize memnun oldum Fontini Cristi. İlk raporları aldım. Korkunç şeylerle karşılaşmışsınız.''
Vittorio generalin elini sıktı. ''Teşekkür ederim.'' Brevoort, Vittorio'ya bir iskemle gösterdi. ''Lütfen oturun.'' Sonra kendi yerine döndü. 2 subay da yerlerini aldılar. Hackett resmi, hatta kendini beğenen bir tavır takınmıştı. Ama Tigue sakindi. General cebinden bir tabaka çıkararak Fontini Cristi'ye uzattı.
Victoria, hayır, teşekkür ederim diye mırıldandı. Bu adamlarla sigara içmesi bir samimilik kabul edilebilirdi. Kendisi böyle bir samimiyeti istemediği gibi adamların öyle düşünmelerini de arzulamıyordu. Bu Savarone'nin bir dersiydi. Braveheart hemen devam etti. İşimize devam etsek iyi olur. Endişelerimizin nedenini biliyorsunuz tabii. Yunanistan'dan yollanan şey. Vittorio elçiye, sonra iki subaya baktı. Hepsi de bir umutla onu süzmekteydiler. Yunanistan mı? Yunanistan'dan yollanan şey hakkında bir bilgim yok. Bununla birlikte duyduğum şükranı biliyorum. Bunu anlatacak söz yoktur. Hayatımı kurtardınız. Bu yüzden insanlar öldü. Başka ne diyebilirim? Braveheart ağır ağır konuştu. Fontini Cristi ailesine Zenope mezhebinin yollamış olduğu olağanüstü şey konusunda bir şeyler söylemenizi arzu ediyoruz. Anlayamadım. Victoria afallamıştı. Bu sözlerin kendisi için bir anlamı yoktu. Korkunç bir hata yapılmıştı anlaşılan. Size söyledim. Krallığımızın Atina elçisiydim. Elçiliğim süresince bütün ülkede gerek siyasi gerek dini bağlar kurdum. Yunanistan'daki karışıklığa rağmen yine de kilisenin otoritesi çok etkili bir güç sayılıyor. Victoria, bundan eminim diye karşılık verdi fakat benimle ilgisini anlayamadım. Ağzından dumanlar çıkan Tigio öne doğru eğilerek gözlerini Fontini Cristi'ye dikti.
Rica ederim, biz kendi payımıza düşeni yaptık biliyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi hayatınızı kurtardık. En iyi adamlarımızı yolladık. Korso'ya binlerce sterlin verdik. Tehlikeli sularda aslında pek az sayıdaki denizaltılarımızdan biriyle kumara giriştik. Hava yoluyla da kaçmanızı sağladık. Bütün bunları sizi kurtarabilmek için yaptık. Tigio sigarasını bırakarak hafifçe gülümsedi. Bütün insanların hayatı kutsaldır belki, fakat bu hayatı uzatmak için yapılan masrafların da bir sınırı vardır.
Hackett hiddetini güçlükle yenerek konuştu.
Donanma ise verilen emirleri körü körüne izledi. Hükümetin en ileri gelenlerinin ısrarlarıyla pek az şey bilmekle birlikte bu işe karıştık. Hareket alanlarımızdan en değerli alanlarından birini tehlikeye attık. Bu yakın gelecekte çok cana mal olabilir. Masraflar da hatırı sayılırdı doğrusu. Henüz tam listeleri almış değiliz.
Elçi Anthony Braveheart da ölçülü bir kesinlikle, ''Bu centilmenler ve hükümet dedi, benim ısrarlarım üzerine harekete geçtiler. Ne pahasına olursa olsun sizi İtalya'dan çıkarmak gerektiğine inanmıştım. Açıkçasını isterseniz Signore Fontini Cristi, önemli olan sizin hayatınız değildi. Zenope mezhebine ait bilgiler elinizde olduğu için bunu yaptık. Şimdi lütfen yollanan şeyin yerini söyleyin. Kasa nerede?'' Victoria gözleri yanmaya başlayana kadar elçinin bakışlarına karşılık verdi. Kimse ağzını açmıyordu ve tatsız bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Hükümetin en ileri gelenlerinin karıştığı bir işi ima ediyorlardı ve Victoria bütün dikkatin üstünde toplandığının farkındaydı. Ama o konuda bir şey bilmiyordu.
Bilmediğim bir şey konusunda size nasıl bilgi verebilirim? Selanik'ten gelen tren...
Braveheart'un sesi sertleşmişti. Birden eliyle masaya vurdu.
Milano'nun tren manevra yerinde iki ölü. Onlardan biri de keşişti. Siz Trieste'nin güneyinde, Banja Luka'nın daha ilerisinde. Monfalcone'yi geçtikten sonra bir yerde veya İsviçre'de o treni karşıladınız. Şimdi kasanın nerede olduğunu söyleyin.
Ben hiçbir treni karşılamadım, Signore. Banja Luka veya Trieste konusunda da bir şey bilmiyorum.
Monfalcone, evet, fakat bu bence anlamsız bir sözdü.
Monfalcone'de bir olay geçeceği söylendi, hepsi bu kadar. Babam bunu açıklamadı. Monfalcone'deki olaydan sonra bana durumu anlatmayı düşündüğünü söyledi. Daha önce açıklamadı.
Braveheart vazgeçmek niyetinde değildi. Ya Milano'da ölen iki adama ne dersiniz, tren manevra yerinde...
Milano yük boşaltma yerinde vurulan iki adamla ilgili bir yazıyı gazetelerde okudum. Bu bana pek önemli gözükmedi.
Onlar Yunanlıydı.
Bunu biliyorum.
Onları gördünüz. Kasayı size teslim ettiler.
Hiç Yunanlı görmedim ve bana bir şey verilmedi.
Braveheart inler gibi bir sesle ''Aman tanrım'' diye fısıldadı. Masadakiler diplomatın gerçekten korkuya kapıldığını anladılar. O sırf pazarlık yapabilmek için numaraya kalkışmamıştı.
Amiral Hackett, sakin olun dedi. Elçi kafasını toplamak ister gibi tekrar ve ağır ağır konuşmaya başladı.
Zenope'nin baş rahibiyle İtalyan Fontini Cristi'ler arasında bir anlaşma yapıldı. Bu aklın alamayacağı kadar önemli bir işti. Aralığın 9'u ile 16'sı arasında tren Selanik'ten ayrılarak Milano'ya geldi. Biri bunu karşıladı ve 3. yük vagonundan bir sandık indirildi. Bu yük o kadar değerliydi ki trenin sefer programı kısım kısım düzenlenmişti. Sadece bir tek tam program vardı ve bu da Zenope'nin keşişlerinden birindeydi. Rahip makinisti öldürüp kendi canını almadan bu programı yok etti. Sadece o sandığın nerede teslim edileceğini biliyordu. O ve bu sandığı alan kimseler, Fontini Cristi'ler.
Brevard gözlerini Vittoria'ya dikerek sustu bir an.
Bana bütün bunları Ortodoks Kilisesi'nden gelen bir kurye iletti. Hükümetinin aldığı önlemleri de bunlara eklerseniz bize bu bilgiyi vermeniz gerektiğini anlarsınız.
Fontini Cristi iskemlesinde hafifçe kımıldayarak elçinin endişeli yüzüne bakmaktan vazgeçti. Üç adam da onun gerçeği gizlediğini sanıyordu. Bu fikirlerini değiştirmeleri gerekti. Fakat önce düşünmeliydi. Demek neden buydu? Selanik'ten gelen bilinmeyen bir tren yüzünden İngiliz hükümeti olağanüstü önlemler almıştı. Tigio ne demişti? Hayatını uzatmak içindi bunlar. Fakat Brevard'ın söylediğine göre önemli olan hayatı değil, onda olduğunu sandıkları bilgiydi. Ama bir şey bilmiyordu tabii. Aralığın 9'u ile 16'sı arasında. Babası 12 Aralık'ta Zürih'e hareket etmişti. Oğluna da nerede olduğunu söylemişti. Brevard'ın telaşlanmakta hakkı vardı ama yine de başka sorular bulunuyordu. Bu işin amacı henüz belli değildi. Vittorio diplomata döndü. ''Sizi rahatsız edeceğim için özür dilerim. Fontini Cristi'ler derken çoğul olarak kullanıyorsunuz bu adı. Bir baba ve 4 oğlu. Babamın adı Savarone'ydi. Komutan Neyland hata yaparak beni bu isimle tanıttı.'' Evet, Brevard'ın sesi reddettiği bir sonucu kabullenmek zorunda kalmış gibi hafiflemişti.
''Bunun farkındayım.''
''Demek Yunanlar size Savarone adını verdiler, öyle değil mi?''
''Kendisi bunu tek başına yapamazdı.''
Brevard'ın sesi hala bir fısıltıdan farksızdı.
''Siz büyük oğlusunuz. Bütün şirketleri siz yönetiyordunuz. Durumu size haber vermiş olmalı. Sizin yardımınıza ihtiyacı vardı. Bu iş için 20'den fazla belge hazırlamak gerektiğini biliyoruz. Evet, bunun için size ihtiyacı vardı.''
''Buna inanmayı istediğiniz anlaşılıyor. Buna inandığınız için de hayatımı kurtarmak, beni İtalya'dan kaçırmak için olağanüstü tedbirler aldınız.'' Campo di Fiori'de ne olduğunu biliyorsunuz kuşkusuz. General Tigio konuştu. Bunu önce partizanlar aracılığıyla öğrendik. Yunanlar da arkasından haber verdiler. Roma'daki Yunanistan elçiliği Fontini Cristi'lerle yakından ilgileniyordu. Bunun nedeni bize anlatılmadı. Elçi Atina kanalıyla haberi alarak bizimle bağlantı kurdu. Brevard da buz gibi bir sesle
''Şimdi bütün bunların boş yere olduğunu ima ediyorsunuz.'' diye çıkıştı.
İma etmiyorum, söylüyorum. Sözünü ettiğiniz süre içinde babam Zürih'e gideceğini açıkladı. Fakat korkarım o ara pek aldırmadım. Daha sonra onun Milano'ya dönmesi için önemli bir neden çıktı. Kendisini bulmaya çalıştım, Zürih'teki bütün otelleri aradım. Babam hiçbirinde yoktu. Kendisi nereye gittiğini bana söylemedi. Gerçek bu beyler. İki subay diplomata baktılar. Brevard umutsuzluk ve bitkinliğini belirten bir tavırla arkasına yaslanıp gözlerini masaya dikti. Sonunda şöyle konuştu.
''Hayatınız kurtuldu Signor Fontini Cristi. Hepimiz hesabına konuşuyorum. Ödenen bedelin çok yüksek olmadığını umarım.''
''Buna cevap veremem tabii. Babamla yapılan anlaşma neydi?''
Brevard da gözlerini masadan ayırmadan ''Bunu da ben yanıtlayamam.'' diye mırıldandı. ''Bir yerde biri kendisinin bu işi başaracak kadar yetenekli ya da güçlü olduğunu düşünmüş anlaşılan.'' Bunlardan birinin veya ikisinin doğru olduğunu da kanıtlamış. Belki de bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
Selanik'ten gelen trende ne vardı? Yaptıklarınıza neden olan kasadaki neydi? Anthony Brevard başını kaldırıp Victoria'ya bakarak yalan attı.
Bilmiyorum.
Bu saçma.
Böyle gözüktüğünün farkındayım. Sadece bunun öneminin nelere yol açabileceğini duydum. Böyle şeylerin somut değeri yoktur. Bu tam anlamıyla soyut bir değer.
Peki ya hükümetinizi harekete geçirmek için verdiğiniz karar ve ısrarınız?
Bunu yaptım efendim ve yine de yapabilirim. Bu konuda söyleyebileceğim bu kadar.
Brevard masadan kalktı.
Böyle devam etmemizin anlamı yok. Başkaları sizinle bağlantı kurabilir. İyi günler Signor Fontini Cristi.
Elçinin hareketi iki subayı şaşırtmıştı. Fakat seslerini çıkartmadılar. Vittorio iskemleden kalkıp hepsini selamlayarak çıktı. Ancak binadan ayrılıp mermer basamakları inerken birden o beyaz duman ve makineli tüfek ateşi arasından yükselen sesi duyar gibi oldu.
''Şampoluk, Zürih şampoluktur, Zürih nehirdir.''
Başka bir şey yoktu. Sadece o feryatlar, beyaz ışık ve ölüm anında hareketsiz kalan cesetler.
''Zürih nehirdir, şampoluk.''
Vittorio kendisi de hakim olarak durup derin bir soluk aldı. Tekrar koridorun sonundaki odaya gidip gitmemesi gerektiğini düşünüyordu. Sonra sakin sakin kararını verdi. Başkaları sizinle bağlantı kurabilir denilmişti. Diğerleri gelebilirdi. Kendisine yalan söyleyen diplomat Brevard'la bu bilgiyi paylaşacak değildi.
Amiral Hackett, Sir Anthony diye mırıldandı. Çok daha fazla bilgi alabilirdik sanırım. Sinirlendiğini belirten tüm General Tigiu da onun sözünü kesti.
Ben de aynı kanadayım. Amiralle fikir ayrılıklarımız var ama bu konuda değil. Daha işin yüzeyinde bir çizik bile yapamadık. Olağanüstü bir yatırımdan sonra elimize bir şey geçmedi. Oysa başka şeyler öğrenebilirdik.
Brevcourt avluya bakan ağır perdeli pencereye doğru yürüyerek bezgin bezgin yararsızdı diye karşılık verdi. Bunu gözlerinden anladım.
Fontini Christi doğru söyledi. Bu bilgi onu şaşırttı. Bir şeyden haberi yok.
Hackett öksürdü. Öyle telaşlanıp heyecanlanmadı, her şeyi olağan karşıladı. Diplomat dalgın dalgın pencereden bakarak hafif sesle konuştu.
Öyle heyecanlanıp inkara kalksaydı kendisini bir hafta bu iskemleden kaldırmazdım. Çok sarsacak bir haber alarak iyice şaşıran bir adama özgü şekilde hareket etti. Bu şok karşısında rol yapmadı.
Tigiu soğuk bir tavırla ''Haklı olduğunuzu kabul edelim.'' dedi. ''Yine de bu kuşkularımı silmeye yeterli değil. Belki de bildiği şeyin farkında değil. Önemsiz gibi gözüken bilgiler sayesinde insan genellikle amaca erişebilir. Bizim işimiz de aşağı yukarı hep böyledir. Onun için fikrinize karşı geleceğim Sir Anthony.''
''Bunu anlıyorum. İstediğiniz gibi o adamı sorguya çekebilirsiniz. Bunu da konuşmam sırasında belirttim. Fakat bugün öğrendiklerinizden fazlasını elde edemeyeceksiniz.''
''Gizli servisin şefi bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?'' diye sordu. Brevard pencereden döndüğü zaman yüzü endişeli, gözleri dalgındı.
''Çünkü Savarone Fontini Christi'yi tanıdım. 8 yıl önce Atina'da tanıştık. Kendisi Roma'dan gelme tarafsız bir elçi sayılabilirdi. Böyle demem doğru olur sanırım. Atina'nın tek güvendiği adamdı. Burada koşullar değil, Fontini Christi'nin yöntemleri önemli. Bir kere kendisi son derece sıkı ağızlı bir insandı.'' O ekonomik dağları ortadan kaldırır, en zor evrensel anlaşmaları sağlardı. Çünkü taraflar onun sözünün yazılı bir senetten daha sağlam olduğunu bilirlerdi. Ondan garip bir şekilde korkarlardı. Zaten böyle tam anlamıyla dürüst kimselerden çekinmek gerekir. Tek umudumuz bu işte oğlundan yardım istemiş olması ihtimaliydi. İhtiyaç duysaydı bunu yapardı tabii.
Tigiu elçinin sözlerini dikkatle dinledikten sonra kollarını masaya dayayıp öne eğildi. Selanik'ten gelen trende ne vardı? O tanrının belası kasadaki neydi? Brevard cevap vermeden bir an durdu. İki subay diplomatın söyleyeceklerine başka bir şey eklemeyeceğini anladılar.
1400 yıldır dünyadan gizlenen belgeler. Bunlar Hristiyan dünyasını paramparça edebilir. Kilisenin kiliseye, milletlerin milletlere savaş açmasına neden olabilir. Hitler'inki gibi büyük bir savaşta milyonlarca kişi taraf seçmek zorunda kalabilirler.
Tigiu soru sorar gibi konuştu. Bunu yapmakla da Almanlara karşı savaşanları ikiye ayırırlar.
Evet, bu kaçınılmaz bir sonuç olabilir.
Tigiu o halde dedi, bunların bulunmaması için dua etmemiz daha doğru.
''Olanca gücünüze dua edin general. Yüzyıllar boyunca insanlar bu kağıtları gizlemek için hayatlarını verebilirlerdi. Şimdi bunlar kayboldu. Belgelerin yerini bilenlerin hepsi de öldü.''
8. ayrımın sonu. Sayfa 103.